أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على رسوله والمكارم، واللعنة الدائمة على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واژه امام، واژه امام در وزن کتاب به لحاظ لغوی اسم مصدر و از ریشه امه گرفته شده. بودا artık önemli değil bu bölümleri biraz seri geçeriz. İlk olarak açıklama imam kelimesi lafzı üzerinde açıklama yapıyor. Buyuruyorlar ki İmam lafzı bir kitap vezninde olan imam lafzı ismi mesterdir. Emme fiilinden alınan bir mesterdir. Arapçada emme fiilinin anlamı ise bir şeye yönelmek, bir şeye teveccüh etmek anlamını ifade etmektedir. Ancak bu imam kelimesi ki bu fiilden türetilmiştir, Kur'an-ı Kerim'de farklı manalarda, mecazi de olsa mesela farklı manalarda kullanılmıştır. Ve bu manalardan da önemlilerinden birisi önder anlamında kullanılmıştır. Ki Kur'an-ı Kerim'de hem imam hem de bunun çoğulu olan eimme lafzı bu ikisi birlikte diyor ki Kur'an'da 12 yerde kullanılmış ve her birisinde farklı manalar kastedilmiştir. Aşağıda izah ediyor bu farklı manaları, not düşmüş dipnot olarak. Ama bunlardan en önemlisi olarak da Kur'an-ı Kerim'de imam önder anlamında kullanılmış ve bu önderlerin hak önderler, hidayet önderler anlamında olduğu gibi sapkınlık imam önderleri anlamında da Kur'an-ı Kerim'de kullanılmıştır. Dolayısıyla fakat bir lafzı açıklamaktır diye ben kitabın üzerinden okuyarım. Üzerinde pek fazla durmaya gerek yok. Vâce-i imam der vezni kitab bi lihâz-i lugavî ismi mester ve zirişe-i emme girifti şudî. Bu ismi mesterdir kitap vezninde olan bu imam kelimesi ve emmeden alınmış, emme fiilinden. Ki bir manayı kast kerden ve teveccüh kerden es. Bir şeye kastetmek yani bir şeye teveccüh etmek. Teveccühle kastetmek yani kastetmek yönelmektir. Teveccüh etmek yönelmektir. Yani az edeyim ki bundan alınmıştır. Der zebani arabi imam bi mani gunakun bi kar mirevet. Arapçada imam kelimesi bu fiilden türetilen imam kelimesi farklı anlamlarda kullanılıyor. Ki kullanıldığı anlamlara işaret etmiş aşağıda. Ez on cümle fişva ve rehberes. Bu kullanıldığı manada birisi de önderlik, önder anlamında kullanılır. Vâce-i imam ve cem-i on eyyime dekigen devazdeh bar der Kur'an-ı Kerim. Bi mani-i muhtelifi bi karrefti. İmam ve onun çoğulu olan eyyime kelimesi Kur'an-ı Kerim'de diyor ki 12 yerde farklı anlamlarda kullanılmıştır. Ve az on cümle der fari ayetler fişveyi hak ve rehberi ilahi itlak şudur. Bu cümleden bir takım ayetlerde hak önder anlamında kullanılmış ve hak önder de kastedilmiştir. Örnek veriyor burada. Mesela Bakara suresinin 124. ayeti Gâle ibn-i câilu kelil nâsı imama Allah-u Teala Hazreti İbrahim ile ilgili ve İdib Teala İbrahim'e Rabbuhu bi kelimatin ayetin kelime başlıyor böyle. Allah İbrahim bir takım kelimelerle imtihan edince fe etemmehunne İbrahim de o kelimeler, o imtihanları tamamlayınca Allah buyurdu ki ben seni insanlara imam karar verdim. Hudavend ve İbrahim fermud hamane mentura pişvayı merdum karar mıydı hem ben seni insanların önderi seçiyorum. Karar veriyorum. Kahniz pişveyanı kov ve kumrahi eyyime namide şüden. Bazen de Kur'an-ı Kerim'de imam çoğul olarak elbette kullanılmış burada sadece. sapkın önderler anlamında kullanılmıştır. Örneğin fekatüle immetel kofr, küfrün önderlerini katledin, onlarla savaşın. Hesba pişveyane kofr bi peykar kunid ki tercümesin. Benaberin Kur'an-ı Kerim vajeyi imam ra der maani gusterdeter ez maani musteleh der ilmi kelam ki bi canişini peygamber ihtisas miyabet bi kar burda. Buna göre diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ki kullanılan imamın manası daha kapsamlıdır. Biz kelam ilminde imam derken peygamberin yerinde olan şahsiyet olarak kullanıyoruz. Kelam biliminde imam, yani peygamberden sonra peygamberin yerine geçen kişi. Ama Kur'an-ı Kerim'de önder, genel anlamda önder, hak önderi, ister birisinin halifesi olsun ya olmasın veya mesela bir batıl önderi fark etmez. Yani bilahare Kur'an-ı Kerim'de önderlik anlamında, daha geniş anlamda kullanılmıştır. Diyor ki, bu verdiğimiz örneklerde görüldü ki Kur'an-ı Kerim vâşe-i imamra dermani kusteteter ezmani musteleh. İmam kelimesi kelam ilmin, ilmi kelam ilminde mustalah olan, yani terim olarak kullanılan manadan daha geniş bir anlamda kullanılmıştır. Kelam ilmindeki mustalah, yani terim olan bu imamın manasına bir ki bir canişini peygamber esas miyabet. Kelam ilimindeki imam, peygamberin yerinde oturan kişi demektir. Bir karmi burada ki bu kelam ilminde bu anlamda da, ama Kur'an-ı Kerim'de bundan daha geniş anlamda kullanmıştır. Şimdi arz edeyim ki kelam ilmindeki imam ve imamet makamını bir daha tarif ediyor yani burada. Buyuruyorlar ki mütekellimler, kelam ehli alimleri imamet ve imamı tarif etmişlerdir. Örneğin demişler ki imamet ne demektir? Din ve dünyada genel önderlik. İmamet demişler ki yani dünya ve din işlerindeki genel riyaset, başkanlık, önderlik imamet demektir. Ve imam da o kimsedir ki genel anlamda Müslümanların din ve dünya işlerini idare eden, yöneten, onun başında olan kişi. Veyahut da buna bir ek koymuşlar ki peygambere halife olarak bütün mükelleflerin, yani Müslümanların din ve dünya işlerindeki riyasetine imam deniliyor. Burada da bu eki koymuşlar yani. İki tane ek. Bir, peygambere halife olarak, bir de bütün mükelleflerin, yani bütün Müslümanların ki teklif çağına ermişlerdir, onların dünya ve din işlerinde ki riyaseti olarak tanımlamışlar. O tekisi az edeyim ki bu iki kayıttan yoksun. Ama yine maksat aynı. Velhasıl diyor ki kelam ilminde farklı lafızlarla tarif edilse bile onların tamamının çıktığı, yani şey olduğu, birleştirdiği ve ana mihver dediğimiz noktada peygambere halife olarak, peygamberin yerinde olarak Müslümanların önderliğini yapmaya imamet denilir. Mütekellimin kesani hesen ki derbarayı ilmi kelam bahs mikune. Yani der İslam çenta ilmi hes. Mesela ilmi fikh hes, ilmi tefsir hes, ilmi kelam hes, ilmi ahlak hes. Bir on kısmı hes ilmi ki ilmi kelam hes. On ulemayı ki der in bare tehassüs daren ve der ilmi kelam darim onra mikhunim ma. İlmi kelam muzuş akaid es. Yani itikadat-ı İslamis. Ez Huda girifti ta maat. Ki itikadat ye esli ye İslami çiye. Ve çigune mişe ez on difa kert. این مباحثی که در مورد اعتقاد بحث میکند اون را میگن علم کلام، و علمایی که در این زمینه تخصص دارن به اونها متکلم گفته میشه، یعنی کسانی که متخصص در علم کلام هست. حالا چرا به این علم کلام گفتن؟ یه اشارات در بحث های گذشته بهش شده، انشاءالله در دوره قبلی به این مسئله اشاره شد، چنانکه مثلا اون کسانی که تخصص در علم فقه دارن به اون فقیه گفته میشه، و کسانی که تخصص در تفسیر دارن به اون مثلا مفسر گفته میشه، و کسانی که تخصص در علم حدیث دارن به اون محدث گفته میشه. و علمای اخلاق یه اسم خاصی برایشون نگذاشتن، علم علمای اخلاق، علمای اخلاق مثلا میگم دیگه، الان اونها مثلا اخلاقیون نگفتن مثلا. ولحاصل متکلم یعنی علمایی که تخصص در علم کلام دارن اونها مثلا. حالا بحث را فارسی انجام میدیم یا ترکی؟
نه ترکی، من فارسی هم
بیوریولار که کلام علمیندeki متکلمler bu tarif çeşitli tabirlerle tarif etmelerine rağmen yani bunların mezmunu ortak bir noktadan birleşiyor, o da ki yani hepsi aynı noktaya çıkmaktadırlar ki Müslümanların din ve dünya işlerindeki önderliği ve demektir imamet, ve bu işi muhtedar olan onların imamı olarak nitelenir. İstersen yine, çünkü mühim bir şey değil, kitabın üzerinden okuyalım bunu.
Tercüme de gerek yoktur, anlarız
burada. Nasıl?
Tercüme de gerek yok,
buralar anlarız. Evet, yani tercüme, yani ben bir hızlı tercüme ederim yani. Olur ya, bir de bir kelime insan zihninde. Mutekelliman der tarife imam ez tabiri gunagune sucusten. Diyor ki mütekellimler bunu imamı tarif ederken farklı tabirlerden yararlanmışlardır. Ki ba vücudu tefavutayı zahiri, bunların zahiri birbirlerine farklılarına rağmen mezmunu kemu bişi yeksan dören, bunların hepsinin bir ortak, benzer bir mezmunları, manaları vardır. Verayı misal gofte şu ders, örneğin bir örnek veriyor diyor, söylemiş imamet riyaseti ammi der umuru din ve dünyası. İmamet din ve dünya işlerindeki genel riyaset, yani başkanlık, genel başkanlık demektir. İmam da genel başkandır. Yani ki imamet riyaset is der cemi mükellefin der umur dünya ve din ber sebili halifegi ez peyamber sallallahu aleyhi ve sellem. İmam bütün mükelleflere dünya ve din işlerindeki riyasettir, ama peygambere halife olarak onlara riyaset etmektir. Peygambere halife olarak onların başında olup bu görevi öhdedar olan kişi de imamdır. Eğer bir hafim tarifi camiteri ez imam, ama diyor ki bu genellikle mesela bu tabirleri daha çok ehli sünnet mesela tabir tarim tanımıdır, yani bunlar tabir ediyorlar. Ama eğer diyor ki Şia'nın görüşünü de yansıtacak ve o Şia'nın imamete getirmiş olduğu tarifi de bize anımsatacak bir tarif yapmak istersek, o zaman diyor ki şöyle dememiz lazım aslında. İmam bir ilahi, imamet bir ilahi makamdır. Ki o ilahi makamda peygamberin yerinde oturur o kişi, o makama sahip olan ve ümmetin dünyevi ve dini işlerini arz edeyim ki ülkeder olur. Ve imam masum olan kişidir ve Allah tarafından seçilmektedir gibi böyle bir tanımları, yani bu ekleri de koymamız lazım. Yani Şia'nın inancına şey buradaki, bu yukarıdaki tariflerde Allah tarafından seçil, yani bu imamın kimin tarafından seçileceğine dair bir işaret yok. Belki göreceğiz ki Ehl-i Sünnet diyor ki ümmet seçmelidir. Ama Şia'nın tarifinde ve aynı zamanda ilahi bir makam olduğuna da bu yukarıdaki tariflerde işaret yoktur. Oysa ki Şia diyor ki bu imamet makamı ilahi bir makamdır. Onda olacak kişi masum olmalıdır, ilahi ilme sahip olmalıdır. Peygamberin halifesi olarak, yerinde olarak ümmetin din ve dünya işlerinin öhdedar olmalıdır. ve bu konuda da ilahi ilimle teyit edilen bir kişi olmalıdır diye kayıplar düşünüyorum. Eğer bir hain tervi camiye teryaz imamet der didgah-ı şiye irâe kulim, şiyanın görüşüne göre ve daha kapsamlı bir tarif ortaya sürmek istersek, yapmak istersek, der ki belki der berdarani pari ez vişegihayi esasi on başa ki şiyanın inancına göre ki o özellikleri de içermiş olsun, bir tevanlık denilebilir ki İmamet mensebi ilahiyi canişini peygamber sallallahu aleyhi ve aleyh der rehberi dini ve dünyevi ümmet İslamis. İmamet ilahi bir makamdır. Peygamberin yerinde olarak ümmet İslam ümmetinin dünya din ve dünya işlerini önderliğidir. Yapmaktır. Ve imam insan-ı masum ve berhurdar az ulum-u huda dadis ki ve imam masum olan ve İlahi ilimlere, ilmi ledünniye sahibi olan bir kişidir ki esvi-i huda ve peygamberiş bir in megam berguzide ve bir merdum marifi mişevet ki o kişi Allah ve Resulü tarafından seçilir, hatta Allah tarafından seçilir ve Resulü tarafından da ümmete tanıtılır. Ta pes ez peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öhdedari tedavumu ve zayifi u becüz mesuliyeti deryat ve evlâh ve vehgerdet ta ki peygamberden sonra peygamberin vazifelerini ümmet içerisinde ifade edilsin bir vazifesi hariç o da vahye dair yani dine dair vahyi alıp ve o alınan vahyi iblağ etmek azizlerim ki bunu diyor bu hariç ki peygamberlik nübüvvet makamının özü olan vahyi alıp ve onu iblağ etmek olsun. Buna dair bir vahiy almak hariç ve iddia etmek hariç geri kalan peygamberin bütün vazifeleri ki neydi peygamberin vazifeleri وَالَّذِ بَعَتَ فِي الْاُمِّيِّينَ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ Allah'ın ayetlerini tilavet etmek وَزَكِّيهِمْ tezkiye etmek وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكِمَةِ ve onlara hikmet, kitap ve hikmeti öğretmek ki bu arz edeyim ki burada İmamın az edelim ki sadece yetlu aleyhim ayatihi bölümü peygambere aittir. Ama yüzekkihim ve yuallimuhumul kitabı vel hikmet bu o yetlu aleyhim ayati peygamberlik görevi öz anlamıyla yani vahiy alıp tilavet etmek. Onun gerisinde kalan yüzekkihim ve yuallimuhumul kitabı vel hikmet onları tezkiye etmek, onlara kitabı ve hikmeti öğretmek bu imamın da görevi olmuş oluyor peygamberden sonra.
Hocam o zaman burada iblağ demek...
İblağı ben onu istisna ettim. Bu Şia ulemasının tamamının görüşü değil. Bu burada böyle parantez içerisinde bunu almış. Ben arz ettim ki Şia ulemasından bu var ki vahiy almak sadece yani dini vahiy almak peygamberin has makamıdır. Ama iblağ etmek peygambere has bir özgü değil. İblağında peygamber imamdan da yararlanabilir. İmam da peygamberin az edeyim ki iblağ etmediğini, direkt iblağ etmediğini ve imamın nezdinde emanet olan hükmü Resulullah bana iblağ etti. Bu da Allah'ın hükmüdür diye size iblağ ediyorum Resulullah'tan taraf deme yetkisine sahiptir. Bunu arz etmiştim ki nitekim Berat suresinde tebliğinde öyle oldu. Ve imamlar da aynen bu makamı söylemekteler yani bizim nezdimizde de peygamberin o emanetleri yeri geldiğinde zemin zamanı oluştuğunda onları size iblağ edecekti. Bu yüzdendir ki İmam Mehdi Aleyhisselam geldiğinde İslam'ın çehresinde birçok yenilik ortaya çıkacak ki yani eski mevcut olan İslam'dan İmam Mehdi Aleyhisselam'ın sunacağı İslam çok bir farklılık arz etmiş olacaktır.
Hocam bir şey sorabilir miyim?
Buyur
efendim. Vahyin iblağını dediniz ki peygamber ve imamdan başkası yapamaz. Yani diğer Müslümanlar ama yatıyorlar, herkes yatıyor.
Bize iblağ edileni iblağ ediyoruz. İlk yani mesela ben kalkıp diyemem ki ben Allah'ın benim nezdimde emanet olan bir hükmü size açılıyor. Ben diyebilirim ki mesela ya ulema ne diyor? Diyebilir ki peygamberden almış olduğumuz talimi yani peygamberin iblağ ettiği ve ümmet içerisinde mevcut olan bu tebliğleri biz ya tedvin olan veya biz gidip öğrendiğimiz sizin duymadığınız şeyleri size iblak ediyoruz. Ama bir kimse çıkıp dese ki Allah Resulü benim nezdimde emanet koydu bu hükmü size iblak edeyim, bu yalancıdır. Veya mesela bazıları, mesela sofiler filanlar, bizi peygamber rüyada gördü ki biz peygamber bize bu hükmü iblak etti. Biz bunu size peygamber adına iblak edeceğiz. Bu yalancı olan. İmam dışında bir kimsenin bu sözü söyleme hakkı yoktur. Peygamber yani ümmete iblak etmek üzere imam dışında hiçbir kimseye Allah'ın hükmünü ne açıktan ve ne de rüyada, ne mukaşefe olarak ne rüya olarak ve ne de ki mesela sen İmam Ali dışında diğer sahabede de böyle bir iddiada bulunmadılar ki peygamber bizim nezdimizde böyle bir hüküm bıraktı ki zamanı değildi, zemini o hazır değildi, o dönemde iblak edilmedi. Biz peygamberden 5 sene sonra size iblak ediyoruz bu hükmü. Şimdi ortamı gelmiş iblak ediyor. Böyle bir şey sahabenin hiçbirisinde söz konusu değil. İmam Ali Aleyhisselam'ın nezdinde vardı. Ehl-i Beyt imamları buyurmuşlar ki bu ilim bizim nezdimizdedir. Biz yeri geldiğinde bu hükmü iblak ediyoruz sizlere. Bunu çünkü peygamber de demiş yani. Men ene medinetü el mealeyyum babuha derken veyahut da mesela diyelim ki hum onlar benim ilmimin haznedarıdırlar, onlar benim ilmimin sandıklarıdırlar ve emanetlarıdırlar ve bunun benzeri şeyler işaret. Yani peygamber bizatihi somut olarak ümmete tanıtmadığı kişilerin bu makamında sahip değiller. Bu makamı iddia etmeleri yalancılık olur. Evet. Tarifi bala ve kuyud bir kar tarifi bala ve kuyud bir kar refti der on diyor ki yukarıdaki tarif ve onda kullanılan kayıtlar ki mesela dedi ki ilahi makamdır ve benzeri bunlar dersayı tevzihat ki derbehsayı atiha adamet bu ileride gelecek olan açıklamalarda diyor ki vuzuhu işleri hahen yahut bunlar daha netleşecekler, göreceğiz ki bunlardan neler kastedilmiş, bunlar daha detaylı anlaşılmış olacak. Bu bölümü de kapatıyoruz. Yeni bir bölüm. Bu bölümde, yeni bölümde de yine Şia ile Ehl-i Sünnet arasında ihtilaf var. İmamet makamı, imamet bahsi ve imamet imam kendisi. İmamet bahsi acaba itikadi bir bahs mıdır yoksa fıkhi bir bahs mıdır? İmametle ilgili bahslar, imam kim olmalıdır, kim tayin etmelidir, nasıl tayin edilmelidir, imamda aranan şartlar, imamın vazifeleri ve benzeri bu konuları biz fıkıh ilminde mi bahsetmemiz gerekiyor yoksa bu konu bir itikat bahsidir, inanç meselesidir. İlk başta bunu biz inanç bölümünde bahsetmemiz gerekiyor ve nitekim peygamber kimdir, peygamberin özellikleri nelerdir ve peygamber olabilmek için bir kişide aranan şartlar neler olabilir, bunları biz nasıl anlayabiliriz, bunu nitekim akaid bahsinde bahsolunur. Peygamberin gerekliliği, şahsiyeti, kimliği bunlar. İmam da acaba aynı kategoriye giriyor mu ki biz imamı itikat bahsinden ele almalıyız imamet meselesini ve imamın şahsını yoksa bunu bir fıkıh bahsi olarak fıkhın bölümlerinin birisinde örneğin Müslümanların idare yöntemle yönetimle ilgili bahslarını ehkam-ı sultan diye Ehl-i Sünnet'in fıkıhta bir bölümleri var. Ehkam-ı sultan, sultanların hükümleri bölümü. Onları az edeyim fıkhın bir bölümü olarak, bir babı olarak orada bab açıp orada sultanın, hakimin, imamın kim olması gerektiği, nasıl olması gerektiği, vazifelerin ne olduğunu orada mı bahsetmeliyiz diye az edeyim Müslümanlar arasında ihtilaf düşmüş. Ehl-i Sünnet imamet konusunun bir itikat konusu olmadığını, sadece fıkhı bir konu olduğunu, dolayısıyla asıl bunun yerinin, bahsedilmesi gereken yerinin fıkıh ilmi olduğunu, çünkü imamet konusunun furu'a ait bir hüküm olduğunu söylüyorlar. Furu'a ait bir hükümdü imamet. Niçin furu'a ait bir hükümdür? Diyor çünkü imamet bahsinde birinci bahsimiz şudur ki, biz orada bahsediyoruz ki imamı kim seçmelidir? Ya da böyle diyelim, Müslümanlara kendilerine imam seçmeleri farz mı değil midir? Vacip mi, vacip değil mi? Birinci bas budur. Bir, mesela diyelim ki Müslümanlar imamsız olabilirler mi? Bir İslam toplumu imamsız olsun ve kendilerine imam seçmesinler. Öyle herkes kendi basmasını yaşasın. Yoksa bir İslam toplumunda illa da bir imam seçilmelidir ve bunu seçenler de mükelleflerin kendisidir. Dolayısıyla çünkü biz diyor ki, Ehl-i Sünnet diyor ki bize göre imamı seçip seçmemek mükelleflerin vazifelerinden olup olmadığı konusudur. Ve mükellefin vazifesi nedir meselesi, bu fıkıh bir meseledir. Mükellefin vazifesi, mesela Allah'a karşı vazifesi, insanlara karşı meselesi, ibadet meselesi filan, muamelat meselesi, bu gibi bahsler fıkıhta bahsedilir. Biz mesela diyor ki, fıkhın bir bahsinde bu olmalıdır ki, mükellefler, Müslüman mükelleflerin kendilerine önder seçmelerin farz mı değil mi? O konuyu mesela diyelim ki o fıkıh mesele. Dolayısıyla fıkıhta bahsedilmesi gerekir. Ama peki siz Ehl-i Sünnet neden bu bahsi kelam ilminde ele almış? Sizin de kitaplarınızda imamet konusu kelam ilminde ele alınıyor genellikle. Sizin yazmış olduğunuz kelam ilmi mesela el-mekasid, el-maharif, mevakif gibi birçok mesela bunların yazmış olduğu kelam kitapları var şahsiyetlerin. İster Mutezile'den, ister Eşaire'den, ister Maturidiye'den. Bu kelam kitaplarında imamet bahsini ele alıyorsunuz siz. Bu itikattan bahseden, tevhidden, nübüvvetten bahseden, maadden bahseden bir kitapta imameti de ele alıyorsunuz. Diyor ki bu sırf geçmişte bu işi ilk başlatan kimseler bir itikat bahsinde bunu ele aldıkları, yani bir itikadı tartışmaya sebebi sonucu ortaya çıktığından dolayı Şia bunu bir itikat meselesi olarak görüp kabul ettiğinden Ehl-i Sünnet de itikat konusunda buna red cevabı vermek zorunda olmuşlar. Dolayısıyla itikadı bir bahs olarak kelam ilmine girmiş. Kendi kelam kitaplarında Şia'ya cevaben demişler ki kardeşim bu mesele bir inanç meselesi olmamalıdır, değildir mükelleflerin meselesi. Dolayısıyla bunu Şia'ya karşı olarak geçmiş tarihte kelam ilminde ele alındığından dolayı şimdi kelam ilminde ele alıyoruz. Yoksa aslında bunu bu kelam ilminden çıkarmamız ve bunu fıkıh böyle kitaplarında kaydetmemiz lazım. Nitekim birileri de bu konuda arz edeyim ki özel kitaplar yazmışlardır. Ehkam-ı Sultan kitapları yazılıp Ehl-i Sünnet'te meşhurdur Ehkam-ı Sultan kitapları. Fıkıh dağılımında bu konuda kitaplar yazmışlar. Ama Şia bu konuyu diyor ki hayır bu konu şey değil, fıkhi bir mesele değil. Niçin fıkhi bir mesele değil? İşte bu gerçekten imamı kişi yani mükellefler seçmelerinin vacip olması bir yana sen seçme imkanlarına sahip değilsen imamı mükellef seçemez ki. İmamet meselesinde çünkü imamete ve yüklenen görev, imametin anlamı, verilen anlam bunu iktiza ediyor ki imamı mükellef bu konuyu da asla bunun ufuku dışında kalan bir olaydır. İmam ilmi ledünniye sahip olmalıdır, imam masum olmalıdır gibi bu mükellefler bunun kim bunu teşhis edebilir ki? Sen bunu bu ilahi bir makamdır. İmamet sadece Müslümanların siyasi yönetiminden ibaret değil ki Müslümanlar siyasi olarak kendilerine bir yönetici seçsinler. Diğer Müslümanların görevi olsun. Hayır. İmamet Şia'da asıl vazifesi siyaset ötesi vazifedir. Ve bu dolayısıyla bunu ancak o vazifeyi kim öhdedar olabilir? Allah'ın esnen vermesiyle oluyor. İlmi ledünlü gerek Allah verir ki bu o ilme sahip olur. Masumiyet konusunda ilahi teyit olay ki bu o az edeyim ki masumiyet makamında olmuş olan ve madem ki Allah tarafından bu basiret, bu yetki verilmedi kişi onun fakittir, yoktu kişide. Dolayısıyla biz seçsek de boşuna seçmiş oluruz yani. Az edeyim ki o imam olamaz. Dolayısıyla bu iş ilahi bir makamdır. Allah tarafından seçilmesi gereken bir makam olduğundan dolayı böyle bir şey bahsi ancak akaid konusu olabilir. Akaiddir ki biz orada bahsediyoruz ki nübüvvet olmalı mıdır, olmamalıdır, nebi kimdir, vazif özellikleri nelerdir? Sonra nebiden sonra imam olmalıdır, olmamalı mıdır? Ona olduğu takdirde kimdir ve özellikleri nelerdir? Ve ancak bizim bahsimiz hem imamette ve hem nübüvvette tanıma, anlama oluyor. Mükellef Şia'da imamı tanımakla ve anlamakla mükelleftir. Nitekim nübüvvette de öyledir. Nebiyi tanımak ve anlamakla mükelleftir. Yoksa hiçbir kimsenin bir dahli yoktur burada. Ne nebiyi seçmekte ne de imamı seçmekte. Dolayısıyla bu kelam ilmi değil, akaid ilmidir demişler. Akaid'e ait bir bahsi demişler. Şimdi okuyalım, metni okuyalım bakalım, metinde daha ne demişler. İmamet esli itikadi ya mesele-i fikhi. İmamet bir itikadi bir ilke midir yoksa bir fikhi mesele midir? Yeki ez mevalid-i ihtilaf-ı danışmedan-ı şiye ve ehl-i sünnet der mesele-i imamet. İmamet meselesinde şiye ve ehl-i sünnet bilginleri arasında ihtilaflı olan konulardan birisi der Pasok Bey'in Postiş Numud Miyabet bu sorunun cevabında ortaya çıkıyor ki aya imamet yeki ez usul-i itikadi İslamiyyes, acaba imamet İslam'ın itikadi asırlarından birisi midir? Yahun ki fer'i fikhi ve mesele-i emeli bir şumar mevel ya da ki bir fikhi fer'i mesele olup ve ameli bir mesele, fikhin ameli bir meselesi midir? Bunda mı sayılmaktadır? Galibi ulemayı aliman ehli sünnet ve payı tesviri ki ez imam, mahiyet imamet ve rabdi unba ümmetdaren imamet ra ez furuddin ve der zümri mesail fikri ve ahkam-ı emeli bir şımar miyabaren diyor ki ehli sünnetin ulemasının geneli çoğunluğu ve de takvat tamamı diyor ki bunların imamet konusu, imametin mahiyetine dair o tasvirlerinin ne esasen ve imametin ümmetle olan ilişkisine dair tasvirlerine esasen onu furu-i dine ve fikhi meseleleri grubuna ait ve ameli meseleler grubuna ait bir mesele saymışlardır. Fikh furu-i dine ait bir meseledir demişler ve az edeyim ki fikhi meselelerin sınıfından birisidir ve ameli hükümlerden birisidir demişler. Delilin emr anes ki der re'yi anan mehber esli mesele imamet ve vücubi intikab-ı rehberi ümmet-i İslami esri-i mükellefan mükellefan baz mı geldi? Bunun delili nedir? Çünkü diyor ki onlardan imamet meselesinin mihveri, bahsının mihveri onlara göre şudur ki acaba mükelleflere, mükellef olan kişilere vacip midir ki Müslümanların önderliğini ne dair bir kişiyi imam olarak seçsinler? Yani buna dönmektedir. Diyorlar ki delilin emrine anes ki bu meselenin bu konunun delili şudur ki derre-i anan onların görüşüne göre mehver esli mesele-i imamet, imametin meselesinin asıl mehveri bu vücub-ı intikab-ı rehberi ümmet-i İslam'ı İslam ümmetinin seçilmesinin vacip olduğu esri mükellefan mükellefler tarafından seçilmesinin vacipliğine dönmektedir. Asıl bahsedilen mesele budur ki mükelleflere vacip midir ki bir İslam ümmetine rehber seçsinler? Ve bedihes ki bahs az vücub-i şer'i amal der huvzi ilmi fikh kararı var. Diyor ki açıktır ki vacip, o bir şeyin, bir işin vacip olduğundan veya olmadığından bahsetmek diyor fikih ilmine de ait bir meseledir. Ve bedihes ki bahs az vücub-i şer'i amal fiillerin, işlerin şer'i olarak vacip olduğundan bahsetmek der huvzi ilmi fikh kararı gel. Bu fikha ait bir fıkhın havzasına ait bir meseledir. Bari numune teftezani der şerh-i mekasit mi koyar? Teftezani diyor ki mekasit kitabının şerhinde diyor. Ehl-i sünnetin çok meşhur ve kelamcılarından birisidir. ben Mekasit kitabı da bir de Mevakıf. Mevakıf ve Mekasit. Bunlar her ikisi de Ehl-i Sünnet'in çok önemli kelam kitaplarındandır. Bunun kitabın şerhinde diyor. Zahiren bu kitabın kendisi de Mekasit'i yazan da şerh eden de Tezani kendisidir. Derin metlem ihtilaf-ı niski mebahisi imamet ba elmi furu-i elmi fik tenasub işler idaret. Diyor ki bu meselede ihtilaf yoktur ki imamet bahsları ba elmi furu ait ilim yani ilmi fikre ait ilmi fikle daha tenasub işler idaret daha çok uyumluluğu vardır. Ki buradaki bahsların mahiyeti, şekli daha çok fikhi meselelere, bahslara uyum sağlamaktadır. Çera ki vazgeçti on bin mesele, çünkü orada şundan bahsediliyor ki kumardan imam ki sıfat-ı vici idare ez vacibat-ı kifayist diyor ki mesela biz orada bahsediyoruz, diyoruz ki belli özelliklere sahip olan bir kimseyi imamı seçmek, onun İslam ümmetini başına koymak kifai bir vaciptir. Yani bütün İslam ümmetine vaciptir ki bir tane rehber başa geçirsinler. Hala ya tamamı gelse buna rey versin, seçsinler, bu tamam. Tamamı değil, onların içerisinde akıllılar toplandılar bir grup. Az edeyim ki o hubre kişiler dediler ki bu insandır mesela biz buna biat ediyoruz. Tamam o da oldu. Ve yahut da mesela onlara göre bir grup geldiler ve güç kullandılar. Bir kişiyi rehber gördüler. Tamam bu vacip kalkmış diğerlerinde. Yani önemli olan Müslümanların başına bir kişiyi geçirmektir. Hala ya ümmetin tamamı seçer gelip bu insana biat ederler. Olmadı sadece o ümmetin içerisinden belli kişiler, akıllı büyükler, mesela hellu ag denilen o ileri gelenleri, kabile reisleri bir tanesini seçerler. O da olmadı. Ele bir kabilenin fertleri kalktılar, dediler ki biz kendi reisimizi Müslümanların halifesi ilan ettik. Var mı diğer? Kimse de onlara karşı çıkamadı. Tamam, o da başa oturdu. Tamam, artık diğer Müslümanlardan bu görev kalktı. Diğer Müslümanlar burada gelip biz İslam ümmetine rehber seçelim diye bir görevleri yoktur. Ve şekkiniz ki in emr ez ehkame emeliyiz. Ne itikad ediyor ki Müslümanların başına birisini seçmek ve kifayi vacip olarak bu bir ameli meseledir. İtikadı mesele değil. Ezinru on ders ez mutekelliman ehl-i sünnet ki behs-i imam radder asar-i kelami hiş avurder tezekkür şudan ki in amel ra sırfen bi hedef peyrevi ezreviş-i raic encamdadan. Bu yüzden diyor ki bu ehl-i sünnetin kelamcıları ki bu meseleyi şeyde bahsetmişler, ilmi kelamda bahsetmişler. Orada bahsederken aynı zamanda not düşmüşler ki ne demişler? Biz bu meseleyi ilmi kelamda bahsediyoruz. Bunun anlamı bu değil ki bu meseleyi kelam ilminden itikat meselesi olarak görüyoruz. Hayır, sadece yaygın olan yönteme riayet ederek bunu burada bahsediyor. Yoksa bunun yeri kelam ilmi değil, fıkıh ilmidir. Ezin bu yüzden on dersler mütekellimane ehl-i sünnet ki behs imametra bu yüzden o mütekellim ehl-i sünnet o mütekellim alimleri ki imamet bahsini der asari kelami hişavurden kendi kelami kitaplarında getirmişlerdir. Mütezekke şuden aynı zamanda hatırlatmışlar not düşmüşler ki in emel ra sırfen bi hedeflerle peyle bi ezreden işraic encebine bu işi sadece yaygın olan yöntemi sürdürmelerinden dolayıdır. Ve on ki vakıen imametra ez cümleyi mesaili kelamı bişimara veren. Oysa ki onu diyorlar ki biz gerçekten imamet bahsini kelam bahsinden saymıyoruz. Diğer tarafı mukabil, bunun karşısında Şia diyor ki hayır bu kelam meselesi bir itikad meselesidir ve imamet makamı itikadi bir makamdır. Dolayısıyla imam bahsi kelam ilminde olmalıdır. Yani acaba Müslümanların Müslümanlıkta imamet denilen bir makam var mıdır ki Müslümanlar o makamı tanısınlar ve o makamı, o imamı tanımak Müslümanlara vacip olur. Marifetin, imamın marifetinin vacipliğinden bahsedilir. Neyin ki imamın tensibinin, bunlar imamın seçilmesinden seçmesinin vacipliğinden bahsedilir. Oysa ki Şia, imamın tanınmasının vacip olup olmadığından farz ediyor ve bahsediyorlar. Dolayısıyla imamet makamı Şia'ya göre bir itikat meselesidir. Der tarafı mukabil danışmandan Şia berin baveren ki imamet yeki ez usul itikadi İslamist. Diyorlar ki Şia bilginleri, kelamcıları bu itikattadırlar, bu inançtadırlar ki imamet makamı, imamet bahsi İslami itikatların itikadi ilkelerin birisindendir. Zira mensebi ilahiyiz. Çünkü Şia'ya göre imamet makamı bir ilahi makamdır. Ki ferde şahiste on, yani o imam, o ferde, o ferdi ki bu makama layıktır. Yani imam el-suyu huda mensup mi gerdet, Allah tarafından seçilmektedir. Allah tarafından konum koyulmaktadır o makama. Merdum nekşider gumardan ve intikabu nedaren. Ama halk ve halkın hiçbir şekilde o imamın seçilmesine gel sünnet diyor. Öyle bir seçmede azizem asla bir rolleri yoktur. Bu konuda azizem ki usulü kafinin özellikle o İmam Rıza Aleyhisselam'dan meşhurdur bir hadis. İmamet makamı şudur, imamet makamı şudur. Ümmet nasıl bu kişiyi seçebilirler diye orada imamın imamet makamı tanıttığı uzun bir hadis var Kitab-ı Hücce'de. O hadise bakınız ki orada imam imamet makamının ne olduğunu açıklıyor, mahiyetini açıklıyor ve buyuruyor ki peki imam böyle ise, imam bu kişi ise bu kişiyi kim tanıyabilir Allah dışında? Dolayısıyla bu Allah tarafından ancak seçilebilir. Nitekim inşallah ileride göreceğiz bu konuları, bunun delillerini, gerekçelerini ileride bahslerde göreceğiz. Şimdi burada arz edeyim ki şu soru ortaya çıkıyor. Madem Şia bunu bir itikat meselesi görüyor ise acaba bunun anlamı bu mudur? Yani bu itikata o zaman, yani böyle bir çıkarsınma yapılabilir mi ki bu itikada sahip olmayanlar o zaman Müslüman olmamalıdır mı? Şia burada itikat meselesi olarak gördü. İtikat meselesi ise demek ki eğer İslam'ın itikatlarının bir parçasıysa o zaman bir kimse ki bu itikada sahip değil, Müslüman sayılmamalıdır gibisinden böyle bir tez ya da çıkarsıma yapılabilir. Buna cevap Şia şöyle cevap vermiştir. Buyurmuş ki imamet makamını inkar etmek iki şekilde olabilir. Bir, en basiretin, yani bütün ispat edici deliller ikame edildiği halde ve kişiye yakinen bu deliller, yani gündüz güneş gibi gösterildiği halde sırf içerisindeki bir takım inatlardan, arz edeyim ki sırf bir takım o taassuplardan, hasadetten dolayı inkar ediyorsa bu kafirdir. Ve cehedu biha ve steykanetha enfusuhum. Peygamberle ilgili de. Yani yani her kim tamamıyla bu konuda şüphe bırakmayacak şekilde delillerin sunulmasına rağmen inkarı delilin yetersizliğinden dolayı veya kendisine göre delilin olduğundan değil de eba ve ecdadına, geçmişine bir şekilde veyahut da bir takım kavmi duruşlara, mesela diyelim ki bu kavim, bu imamı biz bu kavimden kabul edemeyiz. Mesela peygamberi mesela Yahudiler niye kabul etmediler? Peygamber bizim kavimden değil diye kabul etmediler. Neyin ki peygamberi tanıyorlar. Az edeyim ki Beni İsrail'den değil, biz Beni İsrail'den olmayan bir peygamberi kabullenemeyiz. Eğer birileri de imamı inkar etmekte böyle olan, yani biz Haşimilere, ya Ali ve Ali evladına boyun eğemeyiz biz onlara kin duyuyoruz, onlardan imama biz itaat edemeyiz gibisinden duygularla inkar ediyorsa bu kafir. Ama
şimdi günümüzde gelişimde genelde orta sınıfta işte hani uzun aktar böyle gelmiş bize, biz de onu gördük. De hiç araştırmaya ya bile girişmemenin şeyleri.
Onu diyeceğim şimdi. Ama arz edeyim ki araştırıp da kendisince imametle ilgili delilleri yetersiz bulan. Yani ikna edilemeyen, kalbi ikna olmayan, aklı ikna edilmeyen veyahut kendisince karşı güçlü delilleri olan veyahut da bir şekilde hüccet kendisine ulaşmayan, şimdi yani sünnetin çoğunluğu böyledir. Yani imametle ilgili delil kendisine tam manasıyla ulaşmıyor. Niye ulaşmıyor? Ya az edeyim ki kendisi öyle bir ortamdadır ki bu ortam müsait değil bu delillerin ona ulaşmasına. Bugün ehl-i sünnet mesela kendi kitaplarında var, mesela peygamber iki emanet bıraktı, Kur'an ve ehl-i beyt bu muteber kaynaklarında olmasına rağmen her zaman hutbelerde peygamber iki emanet bıraktı, Kur'an ve sünnet diyor ve oysa ki hiçbir tane sahih hadislerinde yoktur. Hiçbir sahih kitapta yoktu ve hiçbir tane sahih, tek bir tane hadis yoktu ehl-i sünnette. Sahih. Kendiler diyorlar ki Kur'an ve sünnet hadisi bütün namaz diyor. Yalan diyor. Buna, şimdi bu halk bunu duyuyor. Peygamber-i Kâmet bak, bir Kur'an-ı Sünnet. Ehl-i Beyt duymuyor ki. Bu insanlar mazurdular, bunlar Müslümandılar ve İslam muamelesi görüyorlar. Kıyamette mümkündü bunlar bir imtihana tabi tutulsunlar. Bunlar yani mustazaftılar. O imtihandan geçip geçmemekle bunların mesiri belli olsun. Oradaki imtihanla.
Hocam, akılların kullanmaları, araştırma imkanı bu kadar çok olması bir delil
değil midir? Arz edeyim ki araştırmaları, imkanları, delilleri olması, yani bir ulaşma imkanı olduğu halde yapılmayan insanlar yine de suçludurlar, kafir değiller efendim. Kafir sadece ulaşıp da inkar eden kimseler.
Çok tehlikeli.
Evet. Bildiği alıyoruz.